Ayrım 10. Yeşil Gece, Reşat Nuri Güntekin, sayfa 145. 17. Seyrek olmakla beraber mektebe ara sıra kadınlar da uğrardı. Bunların çoğu erkekle konuşmaktan çekineceği kalmamış, yaşlı başlı analar ve büyük analardı. Bir gün Şahin Efendi odasının önünde yine siyah peçeli bir kadın buldu. Ve başını önüne eğerek, "Bir arzunuz mu var Valide Hanım?" diye sordu. Bu Valide Hanım sözü üzerine çarşafın içinde kıvrak bir dalgalanma oldu. Taze bir ses, "Estağfurullah efendim," dedi. "Ricam var da, müsaade ederseniz içeri gireyim." Kadın onun cevabını beklemeden odaya girdi. Bu belki rastgele bir genç kadındı. Fakat Şahin Efendi kadının ne olduğunu esasen bilmezdi. Sarıova'da sadece koca karıların çatlak kalın seslerini işitmişti. Onun için bu ziyaretçi ona evvela fevkalade bir şey gibi göründü. Baş muallim şaşırmış ve korkmuştu. Gözlerini yerden kaldırmaya cesaret edemiyor, mahcup, tereddütlü bir tavırla kapının yanında duruyordu. Genç kadın, "Efendim, akrabamdan bir kimsesiz çocuk var," dedi. "Sizi onun için rahatsız ettim. Mümkünse mektebe kabul etmenizi rica edeceğim. Gerçi şimdiye kadar pek okuyamadı ama zeki bir çocuk." Şahin Efendi, "Peki hemşire hanım, çocuğu getirin de bir görelim," diye cevap verdi. Kadının biraz gevezi olduğu anlaşılıyordu. Baş muallimden davet beklemeden bir sandalyeye oturdu, bahsettiği çocuk hakkında bir sürü tafsilat vermeye başladı. Şahin Efendi bir aralık gözlerini yerden kaldırarak misafirine baktı. Yüzündeki peçe İstanbul hanımlarınki gibi inceydi. Zaten dilinden de İstanbullu olduğu anlaşılıyordu. Siyah tüyün arasından çizgileri güçlükçe seçilen, fakat siyah gözleriyle kırmızı dudakları pırıl pırıl yanan bu çehre Şahin Efendi'ye pek güzel göründü. Kadın odadan çıktıktan sonra baş muallim arkasından uzun uzun bakıp düşündü. "Bunların uğruna yanıp yakılanlara, kendilerini öldürenlere gülüp kızıyorum ama pek haksız değiller galiba." Genç kadın iki gün sonra tekrar mektebe geldi. Çocuk yine yoktu. "Küçük biraz rahatsız da efendim, size yalancı çıkmamak için geldim," dedi. Şahin Efendi doğruluğun bu derecesini biraz fazla buldu. "Size beyhude zahmet oldu," dedi. "İnşallah iyi olduğu vakit getirirsiniz." Odada bu defa bir talebe velisiyle bir muallim bulunmasına rağmen kadın yine kendiliğinden sandalyeye oturdu, söze karıştı, serbest konuştu. Şahin Efendi içinden, "Bu biçare buraya galiba yeni gelmiş," diyordu. "Kasabanın örf ve adetlerini bilmiyor, kendini İstanbul'da sanıyor." Bir zaman sonra talebe velisiyle muallim çıktılar. Onun kalkıp gitmeye hiç niyeti yok gibiydi. Mektebe, muallimlere, çocuklara dair sualler soruyor, vaktiyle İstanbul'da gittiği mekteplerden, tanıdığı muallimlerden bahsediyordu. Şahin Efendi bu muhavereden hoşlanmıyor değildi. Fakat onun fazla kalmasını da doğru bulmuyor, sabırsızlanıyordu. Çok soğuk durduğu, suallerine yalnız evet veya hayırla cevap verdiği halde kadın hiç aldırmıyordu. Bir aralık susadığını söyledi. Masanın üstündeki sürahiden bardağa su koydu, içmek için peçesini kaldırdı, bir daha kapamadı. Bu hareket Şahin Efendi'yi dehşet içinde bıraktı. Bu esnada odaya biri girerse hali haraptı. Dünyada kendini temizleyemezdi. Evet, belli ki bu kadın saf bir İstanbulluydu. Sarıovalıların bu tabii harekete ne manalar vereceklerini idrak edemiyordu. Yatkın bir çehreyle yerinden kalktı. "Efendim, affedersiniz, müsaadenizle dersime gideceğim," dedi. Bu kadının acaba biraz aklından zoru mu vardı? Haftada en aşağı iki defa mektebe geliyordu. Emir dedeye kaydettirilecek çocuk hala görünürlerde yoktu. Hastalığı geçtiği zaman başka mazereti çıkıyor, sonra tekrar hastalanıyordu. Şahin Efendi bu saygısız misafiri artık açıktan açığa istihkal ediyordu. Fakat o hiç oralarda olmuyor, kapıdan girer girmez açtığı yüzünü bir türlü kapamıyor, gülüyor, söylüyor, baş muallime olmayacak şakalar yapıyordu. Ondan kurtulmak için bir tek çare kalmıştı. Açıktan açığa kovmak. Fakat bu Şahin Efendi'nin elinden gelmeyecekti. İcap ettikçe en sevdiği ve hatırını saydığı insanları bile kırmaktan çekinmezdi. Fakat kadınlara karşı yüzü yumuşaktı. Sonra daha başka bir şey daha vardı. Hayatında ilk defa bir kadınla ahbap oluyordu. Parlak siyah gözleriyle yüzüne bakan, güzel kırmızı ağzıyla kendisine gülümseyen, söz söyleyen bu ilk, belki de son kadının dargın ve meyus gitmesi ona acı gelecekti. Şahin Efendi bir gece Deli Necip'e bu hanımın yapışkanlığından bahsetti. Mühendis kahkahayla gülerek, "Yahu bu kadın sana aşık olmasın," dedi. Şahin Efendi de güldü. "Ona ne şüphe," dedi. "Böyle Allah'ın övüp yarattığı gül gibi delikanlıya kim aşık olmaz? Ben bari biraz kılığı kıyafeti düzelteyim, saçımı sakalımı bir nizama sokayım. Deli Necip, böyle söyleme Doğan Bey, dedi. Bu kadın denen mahluklara akıl ermez. Hele senin bu meselede hiç ihtisasın yoktur. Onlar bazen suratına tükürmekten iğrenilecek heriflere deli divane olurlar. Gerçi senin suratın hayli berbattır ama kim bilir? Mühendis dikkatle Şahin Efendi'nin yüzüne bakıyordu. Dur yahu, dur kıpırdama, vaziyetini değiştirme. Ben yeni bir şey keşfediyorum. Namusum hakkı için sen zannettiğim kadar çirkin değilsin. Gerçi veçhi dilaranı süsleyen çiçek bozukları, meşin asker kunduraları tabanına çakılmış nalçalara benziyor. Seyrek sakalın bu simaya başka türlü bir letafet veriyor. Ama gözlerin ve ağzın billahi bütün bu münasebetsizlikleri kaybediyor. Ben kadın olsam bu zeki bakış, bu manalı ağız için seni severdim. Sonra kadınların inkar edilmeyecek bir hastaları vardır. En cahil ve akılsızları bile aptala tahammül edemezler. Zeki ile aptal tefrik etmek onlarda adeta bir sevki tabii gibidir. Onun için Doğan Bey, kendini pek yabana atma. Olabilir ki bu kadın sana tutulmuştur. Mühendis uzun müddet bu tarz üzere söylendi. Şahin Efendi onu dinlerken sinsi sinsi gülüyor, alay ediyordu. Bununla beraber Emir Dede baş muallimi o gece yatmadan evvel Rasim'in masa üstünde duran aynasını aldı, yüzüne baktı. Meçhul kadın ertesi gün yine mektebe gelmişti. Şahin Efendi sert, kati bir sesle, ''Hemşire hanım'' dedi. ''Ziyaretiniz gerçi benim için bir şereftir. Fakat Sarıova dedikoducu bir memlekettir. Sizin sık sık mektebe gelmeniz belki değil mutlaka dikkati celbeder. İkimiz de Allah esirgesin dile geliriz. Siz kadınsınız, ben mektep muallimi. Halkın emniyet ve muhabbetini kazanmaya mecbur bir insanım. Böyle bir dedikodu ikimiz için de hayırlı olmaz.'' Onun için badema mektebi teşrif etmemenizi rica ederim. Şahin Efendi bu sözleri söyledikten sonra güç bir vazifeyi yapmış bir insan gibi derin bir nefes aldı. Misafirinin bir şey söylemeden kalkıp gitmesini bekliyordu. Gerçi genç kadın sandalyesinden kalktı. Fakat gitmek için değil, Şahin Efendi'nin yanına gelmek, ta yakından onun yüzüne bakmak için. Baş muallim olduğu yerde taş kesilmiş gibiydi. Kadın, efendim, ''Malum ya ben İstanbulluyum.'' dedi. ''Bir erkeğin bir kadınla arkadaş olmasını fena görmem. Burada hemen hemen yalnızım. Memlekette konuşulacak insan pek az. Sizin fikirlerinizi çok beğeniyorum. Hatta yalnız fikirlerinizi de değil.'' Şahin Efendi kulaklarına inanamıyor, kocasıyla ilk defa yalnız kalan bir köy gelini gibi renkten renge giriyordu. Kadın devam etti. ''Madem ki öyle arzu ediyorsunuz, peki, mektebe gelmem. Fakat size çok alıştım. Hariçte de birbirimizi görmemize bir şey diyemezler ha. Mesela bir boş zamanınızda sizinle kasaba civarında bir gezinti yapamaz mıyız?'' Şahin Efendi gözlerinin kararmasına, kalbinin şiddetle çarpmasına rağmen sakin bir tavırla, ''Böyle bir şeyi akta getirmek bile doğru değil. Size katiyen veda ediyorum.'' dedi. Kadın bir şeyler söylemek, onun ellerini tutmak ister gibi bir hareket yaptı. Şahin Efendi süratle geri çekildi. Bu esnada Rasim'in odaya girmesi baş muallimi müşkül bir mevkiden kurtardı. Şahin Efendi sert ve kati bir sesle, ''Arz ettiğim gibi efendim, badema mektebe kadar zahmet etmenizde hacet yok. Çocuk iyi olduğu vakit evrakıyla beraber gönderirsiniz. Zaten mektebe kim gelse kabul ediyoruz.'' Genç kadın ısrarın beyhude olduğunu gördü, peçesini kapayarak odadan çıktı. Şahin Efendi bu kadının ne istediğini, ne ruhta bir insan olduğunu bir türlü anlayamadı. Acaba söylediği gibi bu memlekette konuşacak insan bulamamaktan bunalmış bir İstanbul kadını mıydı? Yoksa deli veya serseri miydi? Bu derece serbest ve yüzsüz olmasına göre adi bir eğlence kadını olması da akla gelebilirdi. Bununla beraber Şahin Efendi onun günahına girmeye cesaret edemiyordu. Kadının hiçbir nevini tanımadığı için onun bu halini sözlerine bakarak kati bir hüküm veremezdi. Son bir faraziye kalıyordu. Deli Necip'in dediği gibi bu kadının muallime karşı anlaşılmaz bir meyil duyması. Şahin Efendi selim duygu sahibi bir adam olmasına rağmen bu son faraziyeyi daha mülayim buldu. %1 ihtimalle bir kadın tarafından beğenilmiş ve sevilmiş olmak ona bir teselli gibi geliyor. Bu ehemmiyetsiz vakayı başından geçmiş büyük bir aşk macerası gibi daima hatırlayacağını hissediyordu. 18. Fırtınalı bir geceydi. Rasim bir miras işi için 20 gün izinle İstanbul'a gittiğinden Şahin Efendi mektepte yalnızdı. Odasında talebesinin vazifelerini tashih ediyordu. Birdenbire kapı çalındı. Deli Necip bazı geceler dertleşmek için mektebe gelirdi. Yine onu zannederek aşağı indi. Fakat sokakta kapının eşiğine oturmuş bir kadın buldu. "Kimsiniz? Ne istiyorsunuz?" Kadın inleyerek "Allah rızası için bir parça su," dedi. "Hasta mısınız?" Kadın elleriyle kapıya dayanarak yerinden kalkmaya çalışıyor fakat muvaffak olamıyordu. Arkasında kalın bir dokuma çarşaf vardı. Yüzü kapalıydı. Şahin Efendi sualini tekrar etti. "Hasta mısınız? Ne istiyorsunuz?" Kadın yorgun bir sesle kesik kesik söylenmeye başladı. "Köyden geliyorum. Sarıova'da bir kardeşim var. Nerede oturduğunu bir kağıda yazmışlar, kağıdı kaybettim. İkindiden beri sokak sokak aradım, bulamadım. Yolda gelirken hastalandım. Yer yurt garibiyim, sokakta kaldım. Sarıova'da kimseyi tanımam. Allah rızası için beni misafir et." Kadın bu son sözleri söylerken ağlamaya başladı. Başını kapıya dayıyor, sarsıla sarsıla hıçkırıyordu. Şahin Efendi bu zavallıya acıdı. "Hemşire hanım, birbirimize yardım etmek boynumuza borçtur. Ancak burası mekteptir. Senin buraya misafir olman caiz değil." "Başka yer bilmem ki. Keşke karakola gideydin. Polisler kardeşini bulurlardı. Yahut başka bir kolaylık gösterirlerdi. Hadi bir gayret et. Seni mahalle imamının evine götüreyim. Müslüman insanlardır. Seni bu gece misafir eder." "Halim yok efendi, ayaklarım tutmuyor. Ne olur şurada bir köşede yatayım. Din kardeşi değil miyiz?" Acıdığını gösterirse kadının ısrar etmesinden korkan Şahin Efendi sert bir sesle "Olamaz," dedi. "Hadi gideceğin yer nihayet 2-3 dakikalık." Kadın cevap vermiyor, vücudunu ağırlığıyla muallimin kollarına bırakıyordu. Bayılmıştı. Şahin Efendi onu çaresiz sıralardan birinin üstüne yatırdı, su aramaya koştu. Kapıdan gelen rüzgar lambayı söndürmüştü. Muallim onu nereye koyduğunu hatırlamıyor, kibrit yakarak etrafı araştırıyordu. Baygın kadının yüzünü açtı, su içirmek istedi. Fakat dişlerini sımsıkı kilitlediği için muvaffak olamadı. Sular dudaklarının kenarından boğazına, göğsüne sızıyordu. Şahin Efendi, "Ya Rabbi sen bilirsin, ben şimdi ne yapayım, nereden geldi başıma bu bela?" diye telaş içinde söyleniyordu. Kadının başı sıranın kenarından sarkmış, saçları açılmıştı. Kız çocuklar gibi ince ince örülmüş kumral saçlar. Bu dakikada Şahin Efendi'nin kadından korkmak, utanmak aklına gelmiyordu. Hastayı bu rahatsız vaziyette bırakmak istemedi. Kucağına alarak yandaki muallim odasına götürdü. Kanepenin üzerine bıraktı fakat doğrulup kalkacağı zaman onun boynuna sarılmış ellerini kilitlemiş olduğunu fark etti. Şahin Efendi baştan başa titredi. Göğsünde ilk defa bir kadın vücudunun sıcaklığını, yumuşaklığını hissediyordu. Büyük bir günah işlemiş gibi korkuyla silkindi, ayağa kalktı. Bu esnada kadın gözlerini açmıştı. Sonra şaşkın şaşkın etrafına bakındı. "Neredeyim?" dedi. Uzun ve sakin bir uykudan uyanıyormuş gibi gözlerini süzerek gülümsüyor, geriniyordu. Açılan saçlarını, göğsünü kapamak için hiçbir hareket yapmıyordu. Şahin Efendi kadına bakmaktan çekinerek, "Biraz iyi misiniz, gidebilir miyiz?" dedi. Hasta bitap bir tavırla, "Ayaklarıma inme inmiş gibi, yerimden kıpırdanamayacağım," diye cevap verdi. "O halde ne yapacağız?" "Ne olur, din kardeşi değil miyiz, şuracıkta yatayım, sana ne zararım var? Neredeyse sabah olacak. Ortalık ağrınca çıkar giderim." Kadın boynunu bükerek yalvarıyordu. Şahin Efendi hiddet ve asabiyetle "Çattık belaya," dedi. İkide bir de pencereden sokağa dinliyor kendi kendine. "Ey Sarıova'nın her sokakta biri ikisi yatan keramet sahibi erenleri, evliyaları. Göreyim sizi. Bana bu dakikada bir polis devriyesi, daha olmazsa bir bekçi gönderin," diye söyleniyordu. Onun dakikada bir tekrar ettiği "Nasılsın, kalkabilecek misin?" sualine kadın "Kımıldanamıyorum, ayaklarım tutmuyor," diye cevap veriyor, yattığı kanepeye enine boyuna yerleşiyordu. Sokak kapısı açıktı. Şahin Efendi ara sıra caddeye çıkıp bakınıyor, fakat etrafta fırtınanın kaldırdığı toz kasırgalarından başka bir şey göremiyor, rüzgar uğultularına ve ıslıklarına karışan köpek havlamalarından başka bir şey hissetmiyordu. Artık gecelik enteresinin üzerine paltosunu giyerek, eline sopasını alıp çarşının alt başındaki karakola kadar uzanmaktan başka çare kalmamıştı. Fakat sokakta henüz 5-10 adım atmıştı ki köşe başındaki fenerin altında bir insan gölgesinin geçtiğini gördü. Gölge mektebe doğru geliyordu. Buna rağmen "Bekçi, bekçi," diye seslendi. Fakat gelen bekçi değil, Emir Dede muallimlerinden Afif Hoca'ydı. Şahin Efendi o kadar şaşırdı ki derdini unuttu. "Hayırdır inşallah," dedi. "Bu saatte buralarda ne arıyorsunuz?" Afif Efendi mektebin iki sarıklı mualliminden biriydi. 55 yaşlarında, mutaassıp, aksi bir softaydı. 30 seneye yakın bir zamandır Emir Dede Mektebi'nde çalışıyordu. Fikrince baş muallimlik kendi hakkıydı. Fakat yeni usulleri bilmediği, Darül Muallim'den mezun olmadığı ve hepsinden ehemmiyetli olarak hükümette dayısı bulunmadığı için mevki alamamıştı. Şahin Efendi'ye kendi hakkını yemiş bir adam gözüyle bakar ve daima aleyhinde bulunurdu. Bir rivayete göre Şahin Efendi atlatıldığı takdirde baş muallimlik bu sefer kat'i olarak ona vaat edilmişti. Afif Efendi'de bir tereddüt vardı. Baş muallimin sualine, "Hiç, akrabamdan biri hastalandı da onu ziyaretten dönüyorum, geciktim," diye cevap verdi. Şahin Efendi hasta kadın vakasını olduğu gibi anlattı. "Seni Allah gönderdi birader," dedi. "Velev sokakta kalmış bir hasta da olsa bir kadının mektepte geceyi geçirmesi caiz olmaz. Zahmet olacak ama sen karakola uğrayıver. Yahut daha iyisi sen bekle, ben gideyim, daha çabuk olur." Şahin Efendi geriye dönerek Afif Hoca'yı mektebin taşlığına sokmuştu. "Hasta muallim odasında yatıyor. Su filan bir şey lazım olursa orada var. İstersen benim kamamitoda yerde, kahve pişirir içersin." Afif Hoca taşlığın ortasında durmuştu. Anlaşılmaz bir sıkıntıyla kah muallim odasının açık kapısına kah Şahin Efendi'ye bakıyordu. O çıkacağı zaman garip bir sesle arkasından seslendi. "Şahin Efendi biraz dur. Sana bir diyeceğim var. Ancak yalnız olmalıyız." Karşıdaki boş sınıflardan birinin kapısını açarak girdiler. Şahin Efendi elindeki lambayı muallim kürsüsünün üstüne koyarak bekledi. Afif Hoca talebe sıralarından birinin kenarına oturmuştu. Kısık ve titrek bir sesle, "Şahin Efendi," dedi. "Sen de bilirsin, meslek ve meşreplerimiz pek birbirine uymadı. Ancak ben namuslu ve vicdanlı bir Müslümanım. Can düşmanım da olsa bir insanın suçu, günahı yokken namusuna leke sürülmesine razı olamam. Ben her şeyi sana açık açık söyleyeceğim. Gayrı sen vicdanı ne emrederse onu yaparsın." Şahin Efendi havadan karanlık ve korkunç bir suikast kokusu alıyormuş gibi dehşet içinde hocayı dinliyordu. O devam etti. "Şahin Efendi, gerçi para gibi imanın da kimde olup kimde olmadığı bilinmez derler. Ancak sen imanı tam sahibi bir Müslüman değilsin, inkar etme. Bunun için seni bu mektepte kalmanı istemiyordum. Sonra senin itikadı gibi namusu da bozuk bir adam olduğunu söyleyerek beni kandırmışlardı. Hani geçen haftalarda mektebe bir kadın gelir giderdi ya, onu senin dadandırdığını söylediler bana. İstanbul'da başa çıkamadıkları bazı meşhur kahveleri buraya sürerler. Bu kadın onlardan biridir. Kasabada önüne gelenle yemediği halt kalmaz. Beni senin baş muallim mektebe kadın getiriyor, hepimizi godoş yapıyor diye kışkırtıyorlardı. Sonradan biri Şahin Efendi'nin bu işte kabahati yok, onun ayağını kaydırmak için karıyı başkaları gönderiyor diye kulağıma bir şeyler fısıldadı. İçimi dürttü. Derken bu gece bana uğradılar. Kim olduklarını sorma söylemem. Şahin Efendi mektebe kadın almış, baskın yapacağız, sen de bulun dediler. İlk önce inanır gibi oldum. Kanım kafama çıktı. Lakin sonra sakın bu da bir oyun olmasın diye şüpheye düştüm. Derken aralarından biri, hoca şu zındığı kaldırsak baş muallimlik senindir. Sen de bu işte bir parça gayret göster deyince ayaklarım suya erdi. Ben akidesi bütün Müslümanım Şahin Efendi. Ben bu ekmekten yemem. Siz onun gibi bana da oyun oynuyorsunuz. Günahtır, ayıptır diye bağırmaya başladım. Kızdığım zaman babamı gözüm görmediğini bildikleri için korkup çil yavrusu gibi dağıldılar. Derken bastonumu alıp mektebin yolunu tuttum. İçimde biraz şüphe de var idiyse de onu da senin bu sözlerin def etti. Mesele bu Şahin Efendi. Gayri nasıl istersen öyle yap. Şahin Efendi mahzun mahzun gülümseyerek, eksik olma hoca dedi. Lakin şimdi ne yapmalı? Ben bu işlere alışkın değilim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Afif Efendi ayağa kalktı. Evvela şu kahveyi şuradan defeleyelim. Bu işi bana bırak. Hoca önde, Şahin Efendi elinde lambasıyla arkada karşı odaya girdiler. Kadın yine kanepenin üstünde gözlerini kapamış, baygınlık taklidi yapıyordu. Hoca dik bir sesle, "Hey kadın, kalk bakalım," dedi. Kadın hareket etmedi. "Sana söylüyorum, kahpe, ayağa kalk." Afif Hoca, Şahin Efendi'nin yerinden kıpırdamasına zaman bırakmadan hastaya iki gürültülü tokat attı. Kadın bir anda yerinden fırladı. Galiz bir küfürle hocanın üstüne atıldı. Şahin Efendi aralarına girmemiş olsaydı, boğaz boğaza dövüşecekler, birbirlerinin başını gözünü yaracaklardı. Biraz evvel parmağını oynatmaya kuvveti olmayan hastayı, şimdi iki erkek güç zapt ediyordu. Hoca korkunç bir hiddetle, "Seni gidi saçı bucuk mekkare! Delikanlılarımızı günaha soktuğun yetmezmiş gibi şimdi de erbabı namusa kastedersin ha? Hüdayi ile Miezel Haki için seni parçalarım diye bağırıyor. Kadın ağza alınmaz kelimelerle hocaya saldırıyordu. Bereket versin ki mektebin pek yakınlarında ev yoktu. Yoksa gece vakti bütün mahalleyi başlarına toplarlardı. Afif Hoca ile Şahin Efendi güç bela kadını mektepten çıkardılar. Onun yenip yutulmaz son bir kelimesi üzerine hoca adeta çıldırdı. Sopasını yakalayarak sokağa fırladı. O esnada kadını yakalamış olsaydı ya öldürür ya bir yerini kırardı. Bereket versin ki 3-5 adım koştuktan sonra ayağı bir taşa takılarak yere düştü. Sağ diz kapağıyla sol bileğinden hafifçe yaralandı ve bundan daha ehemmiyetli olarak da şalvarının paçası yırtıldı. Afif Hoca artık mektebe girmek istemiyordu. Şahin Efendi birader, namertler beni alet ittihaz etmek istiyorlardı. Çok şükür ki Cenab-ı Hak başarı basiretimi açtı. Müsaade et de şimdi onlara da bir iki çift söz söyleyeyim. Şahin Efendi hocanın koluna yapıştı. Korkarım ki bu saatte onlara söyleyeceğin iki çift söz de bu bedbat kadınla cereyan eden muhavere tarzında bir netice verir. Hele biraz içeriye gir de nefes al, bir yorgunluk kahvesi iç diye ısrar etti. Hoca acıyan diz kapağıyla yırtık şalvarını sıvazlayarak acı acı, ''Ne yüzle kahve içerim?'' diyordu. ''Yok öyle söyleme, ben sana medyun-i şükranım. Hem bu hareketinle hem benim şerefimi kurtardın, hem de namus ve vicdan sahibi bir insan olduğunu ispat ettin. Aramızdaki suhi tehefüm artık zail olmuştur. Beni sana ahlaksız ve dinsiz bir adam olarak tanıtmışlardı. Ahlaksız olmadığımı anladın. Dinsizliğime dair de bir delil görmedin sanırım. İnsaf et. Bir seneye yakın bir zamandan beri arkadaşız. Ne arkadaşlara, ne çocuklara, din ve itikat aleyhinde tek bir kelime söylediğimi işittin mi?'' Şahin Efendi kapıyı kapadı. Hocayı bir koltuğa oturttu, kahve pişirdi. Böylece iki saate yakın bir zaman konuştular. Şahin Efendi, Afif Hoca'nın fikirlerinden ziyade şahısların tesiri altında yaşayan insanlardan olduğunu biliyordu. Bu yaştan sonra ona kendi fikirlerini ve emellerini telkine uğraşmak beyhudeydi. Fakat emniyetini kazanmaya muvaffak olursa, onu kendi istediği için pekala çalıştırabilirdi. Düşüncelerinin bu eski kafalı hocaya mülayim gelebilecek kısımlarını, icabında büyük bir muvaffakiyetle kullandığı medrese lisanı ve medrese mantığıyla uzun uzun anlattı. Şahin Efendi o gece müttefikleri arasında yeni bir unsur almıştı. Fikirlerini anladığı için değil, fakat şahsına inandığı için artık ne derse yapacak namuslu bir dost. 10. ayrımın sonu. Sayfa 159.